Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Bugün sizlerle Donanım Haber ofisinde bir konuğumuzu ağırlıyoruz ama aslında siz onu daha önce biz onun ofisine gittiğimiz için tanıyor olabilirsiniz. Sevgili Kadir Aptik bizle beraber. Kadir hoş geldin.
Hoş bulduk.
Biz daha önce Bin ofisini ziyaret bir ofis ziyaretlerimiz vardı. Bin ofisini ziyarete gitmiştik ve orada hatta belki videoyu hatırlayanlar olacaktır. Zıpır çocuklar gibi o scooterlara binip bir de işte orada tamir gören scooterların da canını okumaya çalışmıştık. O yüzden teşekkür ediyoruz. O eğlenceyi böylece yaşamıştık. Neyse ki teknik ekip de orada bize bir şey demedi. Eğlensinler, elleşmeyin demişlerdi. Güzel bir gündü doğrusu. O gün konuşmuştuk. O günden bugüne kadar da başka değişiklikler de var. Hoş geldin. Önce kendini tanıtmanı isteyerek istesem böyle bir hatırlasak. Çünkü ben biliyorum evet yani Bin CEO'su olarak biliyorum ama senin başka aslında uğraştığın işler var ya da görevlerin var. Onlardan bahsedersen sonrasında da sorularıma geçmek istiyorum.
Bir kısa ve detaylı olarak bahsederim Süper. Onlardan. Öncelikle o gün bir söz vermiştik buraya ilk siz ziyarete geldiniz sonra ben geleceğim diye. Bugün ben misafirim burada.
Hoş geldin.
Öncelikle misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz
geldiniz. Biraz kendimi tanıtayım. Lütfen. Ben Kadir Aptik, Bin Yatırımları Holding'in CEO'su ve yönetim kurulu üyesiyim. Siz geldiğinizde Bin'in CEO'suydum. Ama biz şirket olarak insan kaynağına çok önem veriyoruz. İnsanların gelişmesine çok önem veriyoruz ve pozisyonları işin ehline teslim ediyoruz. Bunu da alttaki şirketlerimizde yaptık. Holding şirketi, çatı şirketimizde hem yönetim kurulu üyesi hem de genel müdürüm ama alttaki şirketlerde bir değişiklikler yaptık. Şimdi Bin Yatırımlar Holding'i aslında çoğumuz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Halka arz edilmiş bir şirket, halka indirgenmiş bir şirket, milyonlarca kişinin yatırım yaptığı bir şirket ve altında başka şirketler var. Bin Yatırımlar Holding'de kendine yatırım işletmesi olmayı şiar edinmiş bir şirkettir. Altındaki şirketler de aslında yeşil enerjiye, iklim dostu çok önemli şirketlerdir. Bunlar da mesela mikromobilite alanında Bin ve GoSharing var.
GoSharing'i ben sözünü kesiyorum kullandım. Çok hakikaten yurt dışında yani Hollanda'ydı galiba evet. Çok aktif. Ben Türkiye'de kullandım çok sevmiştim. İlk defa böylece tanışmıştım zaten. Hatta motor deneyimi de böylece yaşamıştım. Çok güzeldi. Devam ediyor hala.
Kesinlikle devam ediyor. Umarım kullanımdan memnun kalmışsınızdır.
Çok memnunum gerçekten. Süper. Hala app de var zaten. GoSharing app de var.
Bizim de tam istediğimiz bu. Sizin orada süper. Bir ulaşım sorununuzu çözmek istiyoruz aslında. Yani bizim işe başladığımızda da ilk hedefimizden birisi ulaşımda bir devrim yapacağız. Yani çünkü yakın zamanda, yakın geçmişte farkındasınızdır. Telekom'da bir değişim oldu, bir devrim oldu. Koskoca telefonlar ufaldı, cebimize geldi, interneti geri geldi. Sosyal medya karşımı. Şimdi ulaşımda da aynı bir devrime biz şahitlik ediyoruz. Yani bu paylaşımlı araçların sayısının artacağına, paylaşımlı mikromobilite araçlarının sayısının artacağına şahitlik edeceğiz. Bunu da günde yüz binlerce sürüşe ev sahipliği yaparak gayet iyi anlıyoruz. Çünkü kullanıcılarımızın çoğunun bizi aslında bir ara ulaşım olarak kullandığını görüyoruz. Burada keyiften ziyade ihtiyaç için kullandığını görüyoruz.
Çok önemli.
Bin Türkiye'de birçok ilde faaliyet gösteren, GoSharing İstanbul ve Hollanda'da faaliyet gösteren, Bin'in yurt dışındaki iştirakleri, yurt dışındaki şirketleriyle beraber Bosna Hersek'te, Bulgaristan'da, Kuzey Makedonya'da birçok ülkede faaliyet gösteren ve faaliyet gösterdiği ülkelerde lider pozisyonda olan bir şirket. Şimdi mikromobilitede evet inandığımız şey bir ulaşımda devrim yapmak ama bu sadece skuterle veya elektrikli mopedlerle olacak bir şey değil. Burada sorun ne, çözümü neye bakmak gerekiyor? Evet 0-6 kilometre bu kısa mesafeli yolculuklarda elektrikli skuterler bir çözüm. Ara evet. Mesafeye geçelim 6-12 kilometrede elektrikli motosikletler bir çözüm. Bunun da üstüne gittiğimizde evet elektrikli mikromobilite araçlarını da sisteme devreye aldığımızda bu da mümkün. Ama burada başka yolculuklar da var. Toplu taşımalar var, taksi yolculukları var. Biz aslında ulaşımın A'dan Z'ye her yerinde olmak istiyoruz.
Bir nevi ulaşım ekosisteminde kurmak istiyorsunuz.
Kesinlikle. Bunun için çalışıyoruz.
Yani Bin Yatırımlar tarafındaki şirketlerde bu sadece mikromobilite olan tarafı.
Alanında.
Bunun dışında
bir başka yatırımlarımız da var. Bu markalarımız ne? Q-Charge, elektrikli araç şarj istasyonları. Çok önemli bir yatırım. Neden önemli bir yatırım? TOG'un hayatımıza girmesiyle beraber Türkiye'deki elektrikli araç satışları arttı. Zaman geçtikçe önemli markalar elektrikli araçlara daha fazla yatırım yaptığı için elektrikli araç modelleri piyasaya girmekte ve Paris Antlaşması'na istinaden bu otomobil, büyük otomobil firmalarının verdiği sözler var. Biz 2030'dan sonra, 2030 küsürden sonra daha sadece elektrikli araç üreteceğiz. Fosil yakıtlı araçları üretimini durduracağız diye verdiği sözler var. Ülkelerin verdiği sözler var. Biz Avrupa'nın çoğu yerinde 2030'dan sonra sadece elektrikli araçlara müsaade edecekler. Devletlerin verdiği teşvikler var. Aslında büyümesi kısa dönemde çok hızlı olacak sektörlere yatırım yapmış bulunuyoruz ve bunların hepsi bir uygulama, bir teknoloji. Bunların da teknolojisini biz kendi bünyemizde, algoritma şirketimizde yapıyoruz. İçeride 70'ten fazla yazılımcının bulunduğu, bugün sadece içerideki ekosisteme hizmet eden ama yakın zamanda da dışarıya hizmet verecek bir şirketimiz var. Aslında fark ederseniz biz hep böyle iklim evet. dostu, yeşil enerji, yeşil ulaşım, bu alanlarda hep yatırım yapmaya özen gösterdik. Çünkü trendleri takip ediyoruz. Takip ettiğimiz trendlerde de buralara yatırım yapmamız gerektiğine inandık, karar verdik. Bu yolda da yürüyoruz.
Hayırlı olsun. Tabii yani biz en azından yaşayan insanlar olarak bu tip yeşile doğru gittiği için, çünkü etkisini artık çok bariz şekilde görüyoruz. Yani iklim bağırıyor resmen. Beni bir rahatın, beni rahat bırakın, salın diye yalvarıyor gibi görünüyor iklim. O yüzden bütün bu yeşil adımlara ihtiyaç var. Ben şunu sorsam, peki gerçekten bu elektrik enerjisi ya da işte bu pilli konular, ulaşımdaki olsun, arabalarda olsun, başka yerde olsun, bu bizim işimizi, hayatımızı veya doğayı kurtaracak mı? Ona giden bir çözüm mü? Yani yoksa tam fosil yakıtları hayatımızdan çıkartacağımız bir çözüm müdür? Yoksa başka şeyler gerekir mi?
Bu hala çok tartışılan bir konu. Elektrikli araçlar ve fosil yakıtlı araçlar. Biraz daha bence orada fosil yakıtlı araçların hala PR'ını yaptıklarını görüyorlar. Sonuçta onlarca devlet bir karar vermiş ve elektrikli araçların dünyaya, iklime daha saygılı olduğuna karar vermiş. Yani onların yaptıkları bilimsel araştırmaları okuduğumuzda elektrikli araçların gerçekten iklim dostu olduklarını görebiliyoruz.
Evet.
Ve ülkeler, yani hayatımıza farklı şeyler geliyor. Artık karbon mesela, karbon borsaları oluşturuluyor. Karbon borsalarında ne oluyor? Çevreyi kirleten şirketler, kirletmeyen iklim dostu şirketlere evet. para aktardığı bir sistem oluşturdular. Devletler teşvik vermeye başladı. Bunlar araştırılmış, bilimsel raporları olan şeylerdir yani.
Çok güzel, evet. Şimdi ben de şöyle örnek veriyorum bu konuyu konuştuğumuz zaman. Hangisi daha zararlı? Yani bir tanesini işte açın diyorum. İki tane bir garaja girelim. Her tarafı kapatalım. Arabaları çalıştıralım. Hangisinde yaşayabiliyorsun? Yani içeride kaldığın zaman bir tanesinde ölüyorsun zaten. Demek ki bir tanesi zararlı. Yani sürekli bir yerde. Ya bu tabii böyle basit, çok basit bir mantıkta ama günün sonunda bu araba işte İstanbul'da örneğin vermek gerekirse bir nevi zaten aslında İstanbul bir oda haline gelmiş. O kadar kalabalık ki bizim sokakta bazen işte çocuğu okula götüreceğim zaman bakıyorum, diyorum ki evet sokak tıkanmış, hareket etmiyor. Ya cadde değil, bildiğin sokak işte ama caddeye çıkacak, tıkanmış. O camları sabah kapatıyoruz ki içeriye egzoz dolmasın diye.
Şimdi Hollanda'ya gittiğinizde sokakta durduğunuzda böyle çok bir kuş sesi, bir vız diye belki bir elektrikli araç sesi duyuyorsunuz. Bu çok daha kıymetli. Evet. Ya Türkiye bunu TOGG'la beraber çok yakın zamanda kazanacak. Evet. Yani gerçekten bu sesler çok rahatsızlık verici sesler bulunuyor. Bizi de rahatsız ediyor.
Evet.
Ondan dolayı biz bu dönüşümü gerçekten çok destekliyoruz.
Çok doğru, güzel bu da. Zannediyorum TOGG'la beraber de aslında bütün bahsettiğiniz elektrikli alanda çok ciddi bir farkındalık ve bilinirlik var. Siz onu çok iyi hissetmişsinizdir çünkü zaten işin içindesiniz.
Evet, ve bunlardan daha da önemli bir konu var. Ülkelerin kendi enerji bağımsızlığını ilan etmesi gerekiyor. Yani evet. bunun ne kadar kıymetli olduğunu son 2 sene içerisinde çok iyi anladık. Biz petrol çıkarmaya çalışıyoruz, umarım çıkar. Ama çıkaramadığımız durumda güneş yukarıda, tarlalarımız evet. müsait, yerli panellerimiz üretiliyor. Biz kendi elektriğimizi kendimiz üretip bunu da tüketebiliriz.
Çok güzel aslında. Bu da bir sorun. Çünkü Elon Musk'ın da hatta geçtiğimiz haftalarda bir hatırlatması vardı. Şey dedi yani 2025 sonrasında elektrik krizi olabilir tarzında söylüyor. Çünkü herkes elektrikliye geçiyor ediyor demişti. 2025'ti galiba zannediyorum ya da söylediği. Bu doğru. Biz de mesela sevgili Barış Cank ile otomobil programı yaparken de bir nevi bunları konuşuyoruz. Yani tamam hepimiz buna geçersek peki nasıl yapacağız? Nasıl bu işi sürdüreceğiz diye. Ama buna aslında imkan var. Bir de daha da hatta sürdürülebilir ve temiz enerjiden bahsediyor olacağız böylece.
Bir dışa bağımlılığımızı azaltacağız.
Çok doğru. Evet, bir de içeride bunu halletmiş evet. olacağız. Evet. Peki o zaman şimdi şunu sorayım. Bir taraftan biz aslında bunları söylüyoruz ama İstanbul'da bir taraftan çünkü işinizin büyük bir kısmı işte bin bir tarafta var scooterlarla bunu kapatıyor. Go sharing gene İstanbul'da bir başka ulaşım sorununu çözmüş oluyor. Ama İstanbul'daki ulaşım sorunu bitmiyor. Yani bununla yeterli değil. Sizin de bununla ilgili bir uğraşınız var. Teknoloji İstanbul'un bu trafik sorunu çözer mi?
kesinlikle çözeceğiz. Zaten geçtiğimiz haftalarda da açıkladığımız bir Taksim projemiz var. Sadece mikromobilite araçlarını destekleyen bir platform değiliz. Aynı biz bütün ulaşımı da destekliyoruz. Bundan dolayı Taksim satın almasını yaptık ve şu an uygulaması yazılıyor. Çok az bir süre kaldı. Süper. Uygulamayı da canlıya alacağız.
Bu ne yapıyor uygulama?
Taksim projesi aslında taksiciyle müşterileri buluşturan bir aplikasyon. Çünkü taksiyle ilgili hem taksicilerin kendi işleri arasında hem de yolcuların bir sorunu var. Sorunu da çözmek bizim işimiz. Bu sorunu Süper. Çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz?
Evet.
Atıl saatlerde veya atıl lokasyondaki taksi şoförüyle yolcuları uygulama üzerinden birleştireceğiz. Bizim elimizde gerçekten çok ciddi bir kullanıcımız var. Çok ciddi bir kullanıcı da bu uygulamayı indirmesinin sebebi ulaşım A noktasından B noktasına Doğru. gitmek. Yolcumuz var. Taksi şoförlerimiz var. Bu ikisini birleştirdiğimizde ve promosyonlar verdiğimizde ikisi de yani bu iş sürüşe dönecek. Bu amaçla beraber Taksim satın almasını yaptık. Çok yakın zamanda da canlıya alıyoruz.
Şahane haber. Tabii elinizde şimdi düşünüyorum. Bir taraftan GoSharing, bir taraftan BinBin var. Nerede neye ihtiyaç olduğunda yani yönlendirme de belki olabilir mi böylece? Bu da hayata geçebilir
kesinlikle.
Mi?
Kesinlikle. Zaten arkada bizim 70 tane yazılımcımızla beraber arkada ciddi bir yapay zeka da çalışıyor. Bu yapay zeka zaten nerede nasıl olması gerektiğini önerilerini veriyor. Isı haritasını kontrol edip nerede saat kaçta ne olması gerektiğini işte oraya skuter mı koymamız gerektiğini veya o saatte orada kaç tane taksi olması gerektiğini potansiyel ne kadar şoför olması gerektiğini bize açıklayan güzel raporlar sunuyor.
Güzel haber bu doğrusu çünkü buna ihtiyaç var net olarak ortada yani evet. Ama bütün bu verileri de açık veriden de yararlanıyor musunuz peki?
Yani, kesinlikle. Yani burada bizim dikkat ettiğimiz birçok şey var, birçok sorun var. Mesela taksilerde kredi kartıyla ödeme yapmak istiyorsunuz değil mi?
Evet.
Yani tabii. Çünkü doğal olarak
hemşehrinin büyük sorunlardan biri bu.
Doğal evet, olarak taşımıyor. Enflasyonda insanlar nakit taşımıyor. Evet. Biz de enflasyonist bir ortamdayız. Çok doğal olarak.
Tabii.
Bu ortamda kredi kartıyla ödeme yapmak istiyorum. Ya 21. yüzyıldayız.
Evet.
Belli başlı kredi kartının avantajlarından yararlanmak istiyor olabilirsin. Ama taksi yolculuğunda bu avantaj size %8'e yakın bir komisyon oranıyla evet. karşınıza çıkıyor.
Evet, o da var.
Yani aslında bu komisyonlar taksicinin günün sonunda cebine girecek paradan belki daha da fazla yerlere gidebiliyor. Hı. Ne yapılıyor? Biz transaction yapılıyor. Para bir hesaptan bir hesaba gidiyor. Bu kabul edilemez.
Evet.
Biz bunun önüne geçeceğiz.
Güzel.
Taksimetrede ne kadar yazıyorsa sizden sürüşünüzün sonunda o tahsil edilecek. Ki bu maksimum.
Çok iyi.
Nedeni belki kampanyalar olduğunda kampanyalardan faydalanacaksınız. O sürüşünüz bedavaya dahi gelecek.
Evet bu aslında daha da keyifli hale gelmeye başladı evet. böyle bakınca. Bir taraftan da yeni başka bir araçlar da girmesine gerek yok. Mevcut taksilerle beraber bu olacağı için.
Türkiye'de 20 bine yakın taksi plakası, 50 binden fazla taksi şoförü mevcut. Yani sayılara baktığımızda 20 bin taksi az bir taksi değil. Sadece doğru kullanılıyor olması lazım. Trafik saatlerinde doğru kullanılıyor olması lazım. Taksicinin de günün sonunda mutlu olması lazım. Şimdi ben kendimi onların yerine koyuyorum. Ben Anadolu yakasında çalışıyorsam Avrupa yakasına müşteri getirirken surat asmak değil neden asmayacağımı düşünmem lazım. Ben oradan geri dönebileceğimi bilsem mutlu gider mutlu gelirim. Şimdi biz taksi şoförlerine şu imkanı sunacağız. Günün içinde birkaç defa istediğiniz rotayı seçeceksiniz. Beşiktaş'tan Ümraniye seçeceksiniz. Beşiktaş'tan Maltepe'yi seçeceksiniz. Seçtiğinizde doğal olarak boş dönme muhabbeti tamam. var ya boş dönmemiş olacaksınız. Ve taksici ne kadar mutlu olursa ne kadar çok para kazanırsa o kadar iyi hizmet verir. Her sektörde bu tabii. böyle. Sadece taksi özel bir konu değil.
Uygulamada daha çok aslında böylece başvuracak.
Kesinlikle. Veya başka bir konu. Türkiye İstanbul'da 150'ye yakın kadın taksi şoförü var. İnsanlar bu ne demek oluyor? Kadınlar taksi şoförü olmak istemiyor. Onları daha da teşvik edeceğiz. Yani burada biraz daha kadın taksicilerinin yanında olacağız. Onlara biraz daha fazla teşvik vereceğiz hatta. Çünkü onların da bir şekilde bu sistemden para kazanıyor olmaları gerekiyor.
Kullanıcı için de o zaman yani kullanacak yolcular için de ki zaten aslında en çok sorunu yaşayan burada baktığımız zaman yolcular gibi görünüyor. Bir tanesi kampanyalar olacak gibi görünüyor. Yani belki de aslında sürüşünü ama şu olur mu? Yani taksi bulabilir mi o zaman? Yani taksi bulma şansı artacak o zaman.
Aslında çok basite indirgeyelim. Bu sorunları hep böyle basite indirgemek gerekiyor. Biz burada şu an toplantı yapıyoruz ve ben birazdan buradan çıkınca evet. taksiye bineceğim.
Tamam.
Kapının önünde taksi bulmamla şuradaki taksiyi bulma oranım ne kadar fazla? Kapının önünde taksi varsa bulurum. Oradaki beni görmeden başka bir yoldan gidecek.
Doğru.
Ama uygulamadan onu çağırdığımda yaklaşık 30 saniye içinde burada olacak. Aslında belki de 5-10 dakika, yarım saat, her neyse boşa vakit kaybedeceğine, ben ona müşterisini bulacağım. O da buraya gelecek. A noktasından B noktasına gideceğiz.
Karşılıklı fayda da sağladıktan sonra zaten bu olacak ki ekosistemle beraber baktığımızda birbirini destekleyen bir hale gelecek.
Mesela trafikte örnek verelim. Maç günü Beşiktaş'ta olabilirsiniz, Kadıköy'de olabilirsiniz. Nasıl kilit olur değil mi?
Tabii.
İnsanların trafik saatlerinde mikromobility olan talebi artıyor. Neden? Bir kilometrelik yolu bir saatte gitmek istemiyor. Evet. Çünkü kendi aracı, hiç bu taksiyi ortadan çıkarım. Kendi aracınızla gitmek isteseniz bile gidemezsiniz. Veya otopark bulamazsınız. Ben Fatih'e gittiğimde çok yaşıyorum. Otopark sorunu var.
Tabii.
Yer bulamıyorum. Yer bulamadığım için ne yapıyorum? Karaköy aracımı park ediyorum. Bir skutura biniyorum. Binbine biniyorum. Binbinle beraber Fatih'te işimi halledip geri dönüyorum. Bunun gibi birçok örnek var. Hı-hı. İstanbul'un birçok yerinde bu sorunlar var. Bunlar da olacak sorunlar. Yani 20 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz sonuçta.
Evet, mutlaka. Peki Binbin tarafına bakalım. Nasıl gidiyor? Benim gördüğüm güzel gidiyor ama sizden verileri almış olalım bir taraftan. Bir de şunu sorayım. Binbin scooter'larının, ben ilk geldiğinde arkadaşlarla baktığımızda, o zaman da Habertürk teknoloji programı yapıyorduk. Şeye bakmıştım. Markasına baktığımda işte hepimizin peşinden koştu. O zaman scooter'ların işte ne diyelim, şahı diyelim hadi.
Tabii. Cincirleri
evet, onları sürüyoruz. Hala böyle mi devam ediyorsunuz?
Biz hala en kaliteli ürünü sokakta kullanıcılarımızla birleştiriyoruz. Çünkü yine İstanbul.
Zor değil mi yani bu şey için, zor değil mi yani o sürdürülebilirlik, yani onun çünkü şey gibi, yani taksiye biniyorsun, BMW Mercedes gibi aslında, o zaman öyleydi çünkü. Hı-hı. Biz de scooter'ların Apple markası da şimdi inadına aklıma gelmedi ama Hı-hı. o zaman öyleydi. Bunu sürdürmek zor değil mi peki, yani daha maliyetli hale gelmiyor mu?
Daha maliyetli hale geliyor ama bunu yapmak zorundayız çünkü Hı-hı. insanların sorununa sorun olmamanız gerekiyor, çözüm olmanız lazım. Yani kilovatı düşük, bataryası düşük, mesafesi kısa bir cihazla kullanıcıya ulaştığınızda o kullanıcı onu bir defa kullanır. İşini göremediği için bir daha kullanmaz. Biz evet. en iyi cihazlarla operasyonumuza devam ediyoruz ki arka planda 600'den fazla çalışanımızla beraber, ekip arkadaşımızla beraber bakım onarımlarını, operasyonlarını sürdürüyoruz.
Ha, çok güzel. Evet. O zaman zaten biz de bir canını okumaya çalışmıştık ofiste biliyorsunuz. Olmuyor demek ki, belli oldu. Oradaki veriler peki, onun dışında nasıl kullanım verileri? Yani şu an en çok kullanıcılar niçin kullanıyor Binbin'i?
Ara yolculuklarında kullanıyorlar. Evinden metrobüse, evinden otobüs durağına, evinden metroya, işten metroya.
Bu taksi alternatif değil değil mi? Yani böyle karşılaştırmak doğru bir şey değil diye
düşünüyorum. Tam olarak değil. Çünkü insanlar genelde bunu trafik saatlerinde ve taksicilerinde girmek istemediği alanlar oluyor. Evet. Yani sonuçta o insanlar da 12 saat boyunca ekmekleri için koşturuyorlar.
Doğru.
12 saatin bir saatini o trafikte geçirmemesi gerekiyor. Ondan trafikte en önemli yolculuklarınız mikromobilite ile oluyor diyebiliriz.
Hı hı. GoSharing tarafında peki nasıl bir kullanım alanı var? Az önce de aslında 6-12 kilometre diye söylediniz. Biraz belli ama oradaki kullanım artıyor mu? Ya ben sokaklarda şey çok görüyorum tabii. Motorun çok daha fazla kullanıldığını artık görüyoruz yollarda. Bu peki hani hiç bilmeyen birisi için de B sınıfı ehliyeti var. Böyle ehliyeti olması gerekiyor değil mi?
Evet, biliyorum. Evet, ehliyet doğru olması. Biliyorsun.
Onu kullanıyor ve tekrar bırakıyor. Ben mesela bizim yine eski ofisten arkadaşım İlhan, selamlar izliyorsa da, demişti ki ben scooter almıyorum abi dedi. Çünkü aldım, işte gittim Binbin'i kiraladım, bindim. Sonra bir yerde, nerede mesela, ofisin oraya geldim bıraktım. Bir daha ben onu işte içeri gelecek miyim, şarj edecek miyim? Akşamleyin dönerken benim şarjı bana yetecek mi?
Yere kilitleyecek miyim? Yanımda bana eziyet olacak mı? Birçok şey var. Evet. Ha,
bu yüzden almıyor. Gerek yok bana dedi. Hatta bir başka arkadaş da onun aksini düşünüyordu. Kiraladı. Fakat 3 ay sonunda dedi ki yok abi olmuyor. Gerçekten diğer türlü daha rahat.
Tabii.
Aynı şey motor için de geçerli mi?
Motor için tabii ki de görüyoruz. Yani insanlar artık, yani özellikle bizim neslimiz sahiplenme oranı düşüyor. Yani bir şey sahiplenmek evet. istemiyor. İhtiyacı kadar kullanmak istiyor. Bu sadece ulaşımda değil. Konaklamaya bakabilirsiniz. Dünyada birçok yeni şirket çıktı. Doğru. Unicorn oldular. Hizmet veriyorlar. İnsanlar anlık ihtiyaçlarını görmek istiyorlar. Çünkü Her bir mal bir sorumlulukla beraber size geliyor. Bu ne? Siz bir araç aldığınızda siz evinizi dahi ona göre seçeceksiniz. Bir otopark olmak zorunda. Sigortasının kaskosunu yaptırmak zorundasınız. Kaza yaptığınızda size gerçekten sorunlar ortaya çıkaracak. Bakımları var. Bu bakımları takip etmek zorundasınız. Bunlar için ücret ödemek zorundasınız. Aslında paylaşım dediğimiz şey bu masrafları halka bölmek oluyor. Yani kullanıcıları kendi arasında paylaşmak oluyor. Hı hı. İnsanlar da bundan dolayı lease parası ödemek yerine, bunun aylık masraflarını ödemek yerine ihtiyacı kadar kullanıyorlar. Motosiklette de ara ulaşımdan ziyade gerçekten bu sefer evinizden ofisinize kadar size hizmet verdiği için motor kullanımlarını yaygın olarak görüyorsunuz.
Peki bir de şey tarafına bakalım. Yani bunları kullanırken olumsuz durumlarla karşılaştığımızda oluyor. Yani kullananların olumsuz durumlara maruz bıraktığını insanları görüyoruz. Yani işte scooter'la yüksek hız yapmak, sağa sola bakmadan sonra bazen bir bakıyorsun bir haber çıkıyor işte scooter'la çarptı, yaya kaldırımda şöyle yaptı falan diye. Bu konuyla ilgili yaptığınız bir şey var mı? Bunu düzeltmeye çalışmakla ilgili veya eğitimle ilgili bir şey var mı?
Eğitimle ilgili biz şirket olarak Binzone diye bir aktivitemiz var. Bu Binzone'da bir tane tır alıyoruz. İçine scooter nasıl kullanılır? Scooter nedir? Hangi ekipmanlarla bunu yapmalıyız? Kaç yaşındaki birisi kullanabilir? Nasıl kullanması gerekiyor diye bütün operasyon bölgelerimize o tırı yolluyoruz. Şehrin önemli noktalarına park ediyoruz ve orada aktiviteler yapıyoruz.
Çok güzelmiş. Evet. Peki bunu kontrol edin, yani o yaptığınız eğitimlerle şey görüyor musunuz? Evet, bunu yaptıktan sonra orada bir daha çok bilinç oluştu diye
görüyorum. Kesinlikle, farkındalık oluşturduğuna inanıyoruz.
Evet, çünkü yani gördüğüm kadarıyla tabii şimdi hep çuvaldızı başkasına batırmaya gerek yok. Kendinize de batıralım arada. Çünkü onu alınca hiç bilmeyen birisi de birden yollarda fırtına gibi gitmeye çalışabiliyor. Bunun da yanlış olduğunu.
Hiç en basit örneği bir ebeveyn olarak çocuğunuzun kullanıp kullanmaması gerektiğini orada öğrenebiliyorsunuz. Yani orada çünkü biz o yaş sınırını anlatıyoruz. Kaç kilometre hızla gidebileceğini anlatıyoruz. Nasıl park etmesi gerekir. Çünkü scooter'la 20 ile 25 kilometre arasında maksimumuza ulaşıyor. Evet. Bu ilden ile regülasyonlara göre değişiyor. Şimdi 25 kilometre giden bir mikromobilite aracının düştüğünde önemli bir kaza olması çok mümkün değil.
Çok doğru.
Ondan dolayı aslında en güvenli ulaşım araçlarından bir araçları mikromobilite araçlarıdır diyebiliriz.
Evet, bu güzel doğrusu. Peki bu ulaşımda mikromobilite hepsini söyledik ama tekrar ben aslında Taksim uygulamasına dönmek istiyorum. O tarafta ne gibi özellikler olacak? Mesela biz gene şuradan gidelim. Taksiciler aslında bazen de yolda gördüğü birisini belki turist alırım diye almak istemiyor. Turist de aslında orada mağdur olabiliyor. Bir taraftan o yolda bekleyen de mağdur oluyor. Bu gibi durumda nasıl çözecek işi?
Şimdi Taksim uygulamasında aslında biz neler yapacağız? Bunu detaylı olarak bunlardan konuşmak lazım. Bu özelliklerimiz tabii ki de zamanla gelecek ama hedefimizde olan şeyler şunlar. Mesela hep sorunları okuyoruz ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sorun ne? Turistlerin sabit fiyattan veya hiç fiyattan bir yere gitmek istemesi. Özellikle bu otel ve havaalanı arasında değişiyor.
Doğru.
Şimdi turistlere öncelikle turist ve oteli kazandıracak ve turisti raiç bedelden havaalanına götürecek bir çalışmamız var. Yani turistler iki katı, güzel, üç katı hani bazen kameralarda tabii, çıkıyor tabii, ya, trafik polisleri çeviriyor, iki katı, üç katı fiyata götürülmüş. Biz bunun önüne geçeceğiz. Otel ne kadara götürülmesi gerekeceğini bilecek. Önceden rezervasyon yapacaksınız. Anında rezervasyon yapacaksınız. Taksici gelecek, turist alacak, havaalanına götürecek. Veya evcil
hayvan... Taksici turist de aslında böylece uygulamada ne yazıyorsa onu ödeyecek.
Kesinlikle.
Zaten. Bilecek ne
evet.
olduğunu.
Burada otelin kazandığı, turistin para kaybetmediği ve herkesin mutlu olduğu bir yapı oluşturuyoruz. Veya evcil hayvanınızı veterinere götürmek isteyebilirsiniz. Bunu her taksi kabul etmez. Sokakta el yaparak da taksici aramak yerine bizim taksicilerimizle bunu kabul eden ve taksisine evcil hayvan almak isteyen taksiciyle sizleri buluşturacağız.
Şimdi hemen öncekine dönmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Şöyle önemli. Turist, otel ve taksici. Bir işte trio var burada. Bu üçlünün şimdi normalde nasıl oluyor? Ben diyorum ki bunu hayır böyle götürmeyeceksin, taksimetreye atacaksın götüreceksin diyorum ama tabii ki piyasanın kendi gerçekleri orada gerçek hayatta ortaya çıkıyor.
Tabii ki konuşulma
sizin söylediğiniz aslında ikisinin ortasını bulan yani piyasa gerçekleriyle uygulamada gerçeği buluşturan şimdi bir hale getiriyor.
Biz dünya örneklerine bakıyoruz. Yani bu daha demin konuştuğumuz konu piyasada konuşulmayan herkesin bildiği ama bir harekete geçilmeyen bir konu.
Evet.
Şimdi dünyadaki örneklere bakıyoruz, Hollanda'ya bakıyoruz. Yani bir de Avrupa'nın birçok ülkesinde faaliyette olduğumuz için oralarda bilgi almamız, öğrenmemiz çok hızlı oluyor. Yani dünya örneklerine baktığımızda oteller bu işten para kazanıyor.
Evet.
Bu kadar. Bizde de kazanıyor ama fiyat farklılığı çok yüksek. Böyle bir fiyat farklılığı kabul edilemez. Evet. Aynı fiyat bizim yapacağımız promosyonlarla hem oteller, otel çok sahipleri, iyi. Bu çok önemli bir şey. Süper. Otel sahipleri buradan para kazanabilir. Hem de turist para kaybetmez.
Şahane haber. Bence bu gerçekten ve, turistler için şahane haber. Hani yurt dışında görsem ben de böyle tercih ederdim.
Kesinlikle ve şunu da ekleyelim yani. Nakit ve yoldan çevrilen taksiyle uygulamadan çağrılan taksi arasında şöyle önemli bir fark var. Bahşiş. Bahşiş evet. Konusunda insanlar kredi kartından bahşiş vermeye daha çok yelteniyor.
Evet.
Bütün araştırmalar
doğru,
destekliyor.
Doğru.
Ondan dolayı iyi bir hizmet aldığında sürü sonunda ekranda evet. Kullanıcıya bahşiş vermek ister misin dediğinde verir.
Verir kesinlikle.
Ama nakitin biraz daha farklı bir algısı var. Yani nakitte bahşiş
cebinden
vermek
çıkıyor,
çok evet. Daha zor o. Evet. O çok daha zor.
Doğru.
Veya nakitini kuruşu kuruşuna da almak isteyebilirsin ama alamıyorsun. İşte bu biz bu münakaşaların hepsini ortadan kaldırıyoruz.
Tertemiz görünüyor evet. Burası. Gerçekten bence çok ideal ve piyasa gerçeklerine de cevap veren bir
kesinlikle
bir ihtiyaç.
Ve Taksim uygulaması yüksek oranlarda komisyon almayacak taksicilerden. Bu ya biz bunu kendimize yol olarak belirledik. Neden? Ben taksi kullanıyorum.
Tabii.
Taksi kullanırken taksici abilerin şöyle önemli bir sözü var. Bunlar bize ortak. Biz ortak değiliz. Biz paydaşız.
Tamam.
Biz birbirimizi destekleyeceğiz. Bu işi daha kaliteli hale getireceğiz. Daha temiz taksiler ortaya koyacağız. Özellikle İstanbul'da bizim başlangıç yerimiz ama birçok ilde de faaliyete geçme hedefimiz var. İstanbul'da 500 tane pilot taksi yapacağız. Bu taksiler Taksim taksileri olacak. Yani nasıl? Daha temiz olacak. Daha ulaşılabilir olacak. Kampanyalar içerecek. Böyle önemli çalışmalarımız bulunuyor.
Günün sonunda ben de kullandıktan sonra büyük ihtimalle diyeceğim ki Taksim taksiyle gelince rahat geldim.
Evet,
diyeceğim. Kesinlikle. O yüzden de başka birisi bir işte ağızdan ağza kulaktan kulağa yazıyor.
Yani bir eski evet, taksileri hatırladığınız da biz sadece benim en azından yaşım onun fotoğraflarını gördüm. Gördüm.
Ben kullandım biliyorum.
Öyle mi? Takım elbiseli abiler, tertemiz doğru. Taksiler. Bunlar çok önemli şeyler.
Doğru.
Niye? Neden? Bunun nedenini iyi anlamak lazım. Taksiciler o zamanlarda gerçekten güzel paralar kazanıyordu. Bugün tamam. İstanbul trafiğinde 12 saat, 24 saat çalışan taksiciler var.
Evet.
Yani bu çok uygun değil. Yani çok doğru. Sağlıklı bir iş
değil. Tabii tabii değil. Kesinlikle
sonunda.
Değil.
24 saat bu trafikte para kazanmaya çalışıp günün sonunda da kazanamazsanız doğal olarak iyi bir hizmet veremezsiniz. Biz burada o 24 saatlik saatleri aslında düşüreceğiz. Yapay zekayla arkada takip edeceğiz.
Evet.
Ne kadar iyiyse, burada seviyeler olacak, ne kadar iyi taksiciyse o kadar fazla müşteri bulma potansiyeli olacak.
Şimdi bu başkasına çok gerçek yani çok dikkat çekici gelmiyor. Benim için çok dikkat çekici çünkü ben uykusuz kalan bir taksici kaza yaptığı için mesela bir sorun yaşadım. İşte Haliç'te Batçık'a girerken uyuyakaldığı için ortadaki refüje çarptık. İşte araba yan devrildi falan. İki kişi.
Çok geçmiş olsun.
Çok şükür böyle atlattık ama mesela tabii çok daha kötü bir şey olmadı. Çocuk olsaydı içeride belki o düşecek bir şey olacaktı. Biz yırttık paçayı. Emniyet kemeri o gün ilk defa takmadığım bir güne de denk geldi. Ve hani ucuz atlattık. Bu bence çok önemli çünkü ne olursa olsun bunu siz yapay zeka ile gördükten sonra ya bu taksici zaten şu an şu kadar saattir aktif. Biz bunu artık vermeyelim buraya bir görev dediğinizde. O da aslında rahat edecek. Veya Taksim yolcuları en azından kendini daha güvende hissedecek.
Kesinlikle.
Bilecek ki ben işte gün boyu çalışmış birisiyle değil de yani yorulmuş birisiyle daha dizinde birisiyle. Böylece daha da aslında belki anlaşılabilir birisi olacak.
İleride,
burası da kritik.
İleride desteklerle bana kalırsa bu taksilerin değişmesi gerekiyor. Yani şu an bizde milyon kilometredeki taksiler
evet.
Sokaklarda çalışıyor.
Evet.
Ben bunların çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Veya turist geldiğinde ilk izlenimine havaalanına iner havaalanından çıkar
evet.
Taksiye biner. Aslında neredeyse havaalanı bir alışkanlıktı. İlk gördüğü şey taksidir.
Kesinlikle.
İlk aldığı hizmet taksideki hizmettir. Yani taksici bizim hani turistlerden çok ciddi bir gelir elde etmek istiyoruz. Bir
evet.
Türkiye olarak hedefimiz.
Doğru.
Turizm olarak hedefimiz, ulaşım olarak hedefimiz. Birçok yerde böyle hedeflerimiz var. Biz o zaman turistlerin yanında o turist dostu olmamız lazım. Nasıl olacak? Taksiler kaliteli olacak.
Evet.
Birinci sınıf araçlardan oluşacak. Hatta keşke TOK taksilere özel bir araç üretse de taksiciler onu kullansa. Elektrikli olsa, iklim dostu olsa, temiz olsa.
Tabii.
arada paravanı olsa, taksicinin güvenliğine ve yolcunun güvenliğini ön planda bulundursa, bizim bu konularda birçok isteklerimiz var ve bu istekler içinde hiç durmadan 24 saat esaslı çalışacağız.
Valla bu şahane bir örnek ve teklif bence. Mutlaka dikkate alınmalı ki elektrikli araçlarda bu tip bir panel hani bölme veya yeniden düzenleme ihtimali daha kolay, daha uygulanabilir gibi geldi bana.
Kesinlikle. Ödeme yapmadığınızda kapılar açılmaz. Yurt dışında örnekleri var. Ödeme yapılırsanız kapı açılır, araçtan inersiniz. Taksiciyle aslında oradaki tek çok muhabbetiniz doğru. Nereye gideceğinizi söylersiniz ki Taksim uygulamasından sonra bunlar da ortadan kalkıyor. Evet. Taksim uygulamasında sadece taksi çağırmayacaksınız. Taksiye bindiğinizde ödeme, bir ödeme olarak sürprizde da kullanacaksınız. Hmm. Tabii ki de bunun nedeni hızlıca bir yerden bir yere gitmek isteyebilirsiniz. Telefonunuzu açacak vakit olmaz ama en sonunda bir ödeme yapacaksınız. Biz bu komisyon oranlarından aslında vatandaşları kurtarmak istiyoruz.
Aa, çok güzel. Evet. Bu da aslında son derece faydalı. Peki ben tekrar elektrikli araçlar konusuna döneceğim ve onda da aslında son sorumu da sormuş olayım. Burada başka var mı bir Taksim uygulamasını eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
Birçok var yani biz Taksim uygulamasında deniz taksiyi de eklemek istiyoruz. Otel sorunlarını çözmek istiyoruz. Turist sorunlarını çözmek istiyoruz. Yüksek komisyon oranlarını hem şirketlerin aldığı hem de post makinelerinin aldığı oranları düşürmek istiyoruz. Biz taksi sorunlarının hepsini çözmek istiyoruz.
Yani oradan indi işte taksiden indi. Bine binecek gidecek.
Evet.
Mümkün. İşte aktarma ücreti gibi daha belki makul bir ücret verecek.
Zaten alacak. Ulaşımda birçok yerde olduğumuz için şimdi günde yüz binlerce ulaşıma ev sahipliği yapıyoruz. Şimdi bu kadar ciddi sayıları çıktığımız için birbirini destekletebiliyoruz. Taksi kullanırsan bini bedava kullan. Bini kullanırsan takside promosyon al. Veya taksi şoförüsün Q-Charge'da daha uyguna aracını şarj et.
Çok güzel, evet.
Bütün ekosistemimiz birbirini destekliyor.
Q-Charge için peki bilgi verir misin? Şu an kaç noktada var ve hedefiniz nedir?
Şu an 100'den fazla noktada kurulumlarımız yapıldı, hizmet veriyoruz. Sene sonu itibariyle de 725 tane istasyon kurmak için çalışıyoruz.
725 tane sene sonuna kadar.
Evet, Q-Charge sektörünün en büyük 3 oyuncusundan birisi olacak.
Mükemmel. Ben buradan işte Türkiye'nin bir ucuna gitmek istersem bana Q-Charge yardımcı olacak.
Kesinlikle. Yani ben elektrikli araç kullanıcısıyım. Ve özellikle bu işe yatırım yaptığım için de bir denemek istiyorum.
Evet,
her sene de deniyorum. Yaz, kış, uzun yol yapıyorum. Normalde 6 saatte gittiğim yolu 15-18 saatte gittiğim oldu. Neden? O zamanlar Q-Charge yoktu.
Evet.
yani iyi. Elektrikli araç şarj istasyonları elektrikli araçlar kadar önemli. Çünkü evet. Siz bu uzun yol sorununu çözmezseniz, yani batarya teknolojisi gelişip menziller uzamazsa, siz gittiğiniz yerde bozuk istasyonla karşılaşırsanız, istasyon evet. bulamazsanız birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. O zaman elektrikli araç sayıları artmaz. Onun artması için bizim gibi Q-Charge gibi firmaların bu işe yatırım yaparak sektörü geliştirmesi gerekiyor.
Çok önemli, çok güzel detaylar verdiniz. Ama ben çok keyif aldım doğrusu. Devamını da getirmek isterim.
Lütfen.
Yani çünkü çok keyifliydi. Sevgili Barış'a da konuk almak isterim. Çünkü bu elektrikli arabalarla ilgili biz bazen bir gaza geliyoruz. Zaten Çin'in de büyük bir baskısı var malum bu konuyla ilgili. Biz Çin mahallesi diye her hafta bir şekilde bunu anlatıyoruz. Bir ara onunla da ilgili konuk alıp aslında bu Çin mahallesiyle de ilgili konuşalım. Çünkü ne oluyor, ne bitiyor mutlaka bu yatırımlar sebebiyle de takip ediyorsunuzdur. Çünkü Q-Charge olunca işin içinde bence illaki haberdarsınız bunlardan. Bir konuşalım. Orada da görüşlerinizi alalım. Orada da böyle bir katkı verirseniz şahane olur. Ama onun dışında hem geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hem anlattıkların için çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir program oldu benim için. Çok önemli. Umarım seyircilerimiz için de öyle olmuştur. Ve artık yeni bir iadeyi ziyaret için belki de bu sefer Bin Yatırımlar Ofisi'ne mi gelelim bilmiyorum ama böyle bir şey mi yapalım bir dahaki sefere?
Yani isterseniz Barış'la beraber biz sizi misafir edelim.
Tamam peki olur.
Ben de bugünkü misafirperverliğinizden, güzel sorularınızdan dolayı teşekkür ederim. Sektörün çoğu yerinde olduğunuz için, ilgi alanınız olduğu için çok güzel sorular sordunuz.
Teşekkür
ederim. Umarım bizi izleyen kişiler de bundan keyif alır ve onlara bir şey de katmış oluruz. Bilgi paylaştıkça güzel olur. Ondan dolayı ne zaman isterseniz bizim profesyonellik alanımızda olan bütün konularla ilgili biz zevkle konuk oluruz. Dertlerinizle beraber dertleniriz, çözüm arar buluruz.
Tamam, yani çok teşekkür ederim. Taksim uygulamasını çok merak ediyorum. Bu sorun çözerse eğer,
şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Taksim uygulaması çıktıktan sonra Taksim'le beraber buradan bizim ofise geçelim.
Tamam, anlaştık. Güzel haber. Tamam, oldu. Böylece sorunu çözecek miyiz de onu da göreceğiz.
Tamam.
Belki bir sene sonra tekrar konuşuruz. Bunu da konuşuruz. Yine bir böyle bir şey de yaparız. Ne oldu, ne bitti? 725 noktaya çıktık mı, çıkmadı mı? Hepsiyle ilgili konuşuruz o zaman. Süper. Diyorum. Ve bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.